Ayrım 21.
53. İsmet hakkındaki gen soru önergesinin reddedilmesi kıl payıyla sağlanabildi. İsmet öfkeden çılgına dönmüştü. Ne ki Mustafa Kemal Çankaya'da kalmış ve gen soru olayına hiç müdahale etmemişti. Muhalefet gittikçe cesaretini artırmıştı. Rauf'un önderliğinde İstanbul'da Selanikli Yahudi Cavid'in evinde toplanarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı altında yeni bir parti kurdular. Sürgün edilen halifenin çevresinde toplanmış olan tüm muhalifler ile eski İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kalıntıları onlara katıldı. Mustafa Kemal yandaşlarının çoğu da onların tarafına geçti. Parti programlarını yayınladılar. Burada anayasal bir hükümet ve diktatörlüğün her türüne direnmeyi savundular. Nikim Mustafa Kemal hala Çankaya'daki suskunluğunu korumaktaydı. Siyasal partilerdeki muhalefet acılaşıyordu. Sinirler en küçük bir kışkırtmayla alevlenecek kadar gergindi. Ankara, kıraç bozkurların ortasında yer alan virane bir köyden başka bir şey değildi. Ne eğlence ne de rahatlama imkanlarına sahipti. Ankara'da yaşam çevredeki arazi kadar kasvetli ve konforsuzdu. Savaş sürerken mebus ve subayların can kurtaranı yurtseverlik ateşi olmuştu. Savaş sona erince hepsi de sürdükleri yaşamın kötü koşullarını çok şiddetli hissetmişlerdi. Hepsi de İstanbul'un lüks ve tatlı yaşamına alışkındılar. Ankara'da tek yapılacak iş ve tek eğlence yolu politikaydı. Politikacılar bütün gün burun burunaydılar. Birbirlerinden uzak durma imkanları yoktu. Sinirler olağanüstü gerilmişti. Mustafa Kemal'in taraftarları bir bir elden gidiyordu. Ne muhaliflerini ne de yandaşlarını denetimi altında tutamayan bir diktatör için bu tehlikeli bir durumdu. Sokaklarda, tahta kurusu dolu otellerde, döküntü lokantalarda çekişmeler ve kavgalar oluyordu. Muhalefet, vatan hainleri ve padişah taraftarları şeklinde adlandırılıyordu. Onlar da Mustafa Kemal'in yandaşlarından bir müstebidi destekleyen kabadayılar çetesi olarak adlandırmak yoluyla intikam alıyorlardı. Mecliste şiddet sahneleri boy göstermişti. Tabancalar çekiliyordu. Halil adında bir albay İsmet'i itham etti. Dipnot, deli lakaplı Halit Paşa olmalı. Külhan beylerden biri tarafından meclis kürsüsünün önünde vuruldu. Dipnot, sözü edilen kişi Kel Ali Çetinkaya'dır. Polis Külhan Bey'ini yakalamaya cesaret edemedi. Bir başka mebus Ali Şükrü Mustafa Kemal'e yönelik bir hücuma öncülük etti. Gerçekten son derece güçlü ve kindar bir konuşmacıydı. Laz muhafızların reisi olan Osman Ağa Ali Şükrü'nün icabına bakmaya karar verdi. Osman bir çeteci ve Karadeniz kıyısındaki Giresun kasabasının belediye başkanıydı. 1920'de Hristiyanlara karşı vahşice muamelesinden dolayı kötü bir şöhret kazanmıştı. Yunanlıların İzmir'deki mezaliminin öcünü almak için 500 kişiyi soğukkanlılıkla kurşuna dizdiği söyleniyordu. Zührevi bir hastalığa yakalanmıştı. Hastalık beynine sirayet etmiş, bu yüzden öldürmekten zevk duyar olmuştu. Vahşi ve zalimdi. Cumhurbaşkanının muhafızlığını yapması Ankara'da uzun zamandır büyük bir skandal olarak değerlendirilmekteydi. Ona bu emri Mustafa Kemal'in verip vermediği bilinmiyorsa da Osman Ağa harekete geçmişti. Şükrü ile dostluk kurdu. Çankaya'nın müştemilatından olan evine yemeğe davet etti. Orada yardımcılarıyla birlikte Ali Şükrü'yü boğazlayıp cesedini kayalıklara attılar. Ceset bulunduğunda herkes ayağa kalktı. Meclis Osman'ın tutuklanmasını istedi. Kendisinin emir kulu olduğunu söyleyen Laz, Gazi'nin koruması altında olduğunu iddia etti. Mustafa Kemal sadece kısa bir süre daha onu korumayı sürdürdü, sonra kenara çekildi. Osman muhafızlık binasında polise karşı barikat kurdu. Laz avanesi çılgın bir halde ayaklanıp Mustafa Kemal'i kaçırmaya kalktılar. Arka kapıdan bir otomobile binerek doğru Rauf'un istasyon yakınlarındaki evine sığınan Mustafa Kemal'i birkaç dakika farkla ellerinden kaçırdılar. Aceleyle Osman'ın yardımına koştular. Çankaya'ya askeri birlikler gönderildi. Büyük bir çatışma oldu. Osman kendisini ele verdiği için Mustafa Kemal'e söverek öldü ve Laz avanesini de dağıtıldı. Haberler Karadeniz sahilinde yayıldı ve Lazlar Mustafa Kemal'den öç almaya yemin ettiler. Hikaye öğrenildikçe Ankara'da ve bütün Türkiye'de Mustafa Kemal aleyhinde bir kızgınlık baş gösterdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal uzlaşma yolunu bulmaya çalıştı. kırsal kesimde yaşayan halkı memnun etmek için aşar vergisini kaldırdı. Fakat bu da halkı yiyip bitiren yoksulluk içinde kısa sürede unutuldu gitti. Son olarak İsmet'i azledip yerine Fethi'yi başbakanlığa getirdi. İsmet'ten iyiden iyiye bıkmaya başlamıştı. Küçük adam artık kibirli ve rahatsız edici olmuştu. Davranışlarıyla herkesi kendisinden soğutmuştu. Ordudaki sert amir tavrını mecliste de sürdürüyordu. Meclise, hükümet dairelerine ve aslarına karşı son derece otoriter cükmediyordu. Çok inatçı olmuştu. Mali konularda cahil, siyasette yetersiz olduğu anlaşıldığı halde herhangi bir konuda öğüt almaya bile tahammül edemiyordu. Dahası Mustafa Kemal'in özel yaşamına karışmaya, arkadaşlarına karşı çıkmaya ve Külhan Beylere düşmanlığını açıkça ortaya koymaya başlamıştı. Birkaç kere de Latife ile bir olup ona karşı cephe almıştı. Ülkedeki bütün dertler göz önüne alınırsa bir değişikliğin herkesi rahatlatacağı açıktı. Mahcup, karşısındakini memnun edici tavırları ve hiçbir şeyin bozamayacağı mülayimliğiyle Fethi, herkesçe sevilen bir kişilikti. Fethi'yi başvekil yapmaya karar verdi. Muhalefet bu kararı bir ödün olarak değil, kendilerine ait bir zafer olarak algıladı. Bu kez bizzat Mustafa Kemal'e saldırdılar. Onu ezmekte ve ülkenin yönetimini kendileriyle paylaşmaya zorlamakta kararlıydılar. Meclise Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini epeyce kısıtlayan bir yasa tasarısı sundular. Oturum çok hareketli geçti ve tasarı yalnızca küçük bir farkla reddedildi. Bu Mustafa Kemal için kritik bir dönemdi. Bütün memleket savaş sonrası tepkisi içinde ve gücenikti. Lazlar ayaklanmaya hazırlanıyorlardı. Halk fırkası disiplinli yapısını yitirmekteydi. Devranın döndüğünü düşünen pek çok yandaşı onu terk ederek rauf'a katılmıştı. Bavullarını toplayıp onu terk ederek İstanbul'a dönen sevgililerinden birisi yüzünde alaycı bir gülüşle "O bitmiştir, foğutu tükenmiş, artık işe yaramaz" demişti. Orduya güvenemezdi. Doğu bölgesinde hocalar vaazlarında ona karşı bir kampanyayı kışkırtıyorlardı. Nasturiler ayaklanmış ve İngiltere Musul hakkında bütün saygınlığını temelinden sarsmış olan bir ultimatom vermişti. 54. Çankaya'daki evinde Mustafa Kemal bezgin, hasta, işlete dalmış ve sarhoş halde suskun bekliyordu. Halkın düşmanca duygularıyla ilişkilerdeki hakimiyeti elinden kayıp gidiyor, dostları onu terk ediyor, düşmanları devamlı ona saldırıyordu. Tümüyle tükenmiş gibi görünüyordu. Muhalifleri işinin bittiğinden emindi. Ansızın İran sınırındaki yüksek dağlarda yaşayan kabileler, Kürtler ayaklandı. Nakşibendi dervişlerinin kalıtsal reisi olan Şeyh Said, "Kahrolsun Ankara'nın gavur hükümeti, yaşasın padişah ve halife" çığlığıyla alışıldık ayaklanmayı başlattı. Kürtler ilkel ve aşırı derecede dindar olan yabanıl dağlılardı. Başlarında din adamları olduğu halde peygamberin yeşil sancağını açarak İslam'ı kurtarmak ve gavur Türkleri mahvetmek üzere ilerlemeye başladılar. İki ay içinde Türk karargahlarını tümüyle yerle bir ettikleri Harput ve Mamuretül Aziz bölgesini ellerine geçirdiler ve Büyük Diyarbakır kentini tehdit etmeye başladılar. Bütün Kürdistan ayaklanmaya katıldı. Türkiye'nin tüm doğu vilayetleri tehlikedeydi. Yeni Türkiye bu darbenin altında sersemlemiş ve temellerinden sarsılmış haldeydi. Devlet ve millet hayati tehlike altındaydı. İçki şişelerini ve kadınlarını bir kenara iten Mustafa Kemal, insiyaki olarak doğruldu. Tehlike ve eylem zorunluluğu onu göreve çağıran bir trompet gibiydi. Savaş ve idare edilmesi gereken askerler vardı. İçindeki tüm gizli enerjiyle coşmuştu. Uyuşukluğunu silkip attı. Hemen işe girişip egemenliğini yerleştirdi. Milletine seslendi. Türkiye tehlikedeydi. Büyük dış düşman İngiltere para ve silah sağlayarak Kürtleri desteklemekteydi. Çağrı üzerine her Türk silaha davrandı. Genel hoşnutsuzluk, siyasal muhalefet, dinci direniş tutan bu yurtseverlik ateşinin alevleri içinde yanıp kül oldu. Türkiye'nin her kesiminden, her sınıftan ve türden erkekler ve kadınlar yardım önerisi ve bağlılık bildirisi içeren telgraflar çektiler. Türkiye tehlikedeydi. Onu yalnız Gazi kurtarabilirdi. Mustafa Kemal bir kez daha tek egemendi. Emirler veriyor, yönetiyor ve denetliyordu. Başı çeken 46 asi Diyarbakır'ın büyük meydanına asıldı. Asılanların sonuncusu asıl elebaşı Şeyh Said'di. Kendisini ölüme mahkum eden mahkemenin başkanına döndü. İçimde size karşı bir kin yok dedi. Siz ve efendinizi Allah lanetledi. Sizinle olan hesabımızı kıyamet gününde göreceğiz. Mahkeme başkanı gülümsedi. Adı Ali'yi, Kel Ali olarak tanıyordu. Adamları dar ağacına yollarken yüzünü iliştirdiği tebessümüyle dikkati çekiyordu. Tipik bir Mustafa Kemal taraftarıydı. İnançsız bir adam, bir sefih, özgür düşünceli ve materyalist bir adam. Ancak bunların yanı sıra Türkiye için çalışan bir yurtseverdi de. Kürtler de memleketleri için ölüyorlardı. Fakat mücadeleleri aynı zamanda din ve inanç uğrunaydı ki bunlar yalnızca çelik gibi bir iradeyle başa çıkılabilecek büyük ülkülerdi. Henüz yüreklerdeki duyguları tahrip edememişlerdi. Bir baş işaretiyle cellada görevini yapmasını emretti. Kıyamet günü ha! Asılmış Kürtlerin seyiren vücutlarını seyrederken omuzlarını silkti. Ardından telgrafhaneye giderek Mustafa Kemal'e şeyhin öldüğünü ve ayaklanmanın sona erdiğini bildiren bir telgraf çekti. 55. Bundan sonra Mustafa Kemal Türklere ve siyasal düşmanlarına döndü. Ona göre büyük ya da küçük, resmi ya da özel olsun her tür muhalefet kişisel bir çekişmeydi. Ne hiçbir şeyi unutur ne de bağışlardı. Hepsinden intikamını alacaktı. Meclisi toplantıya çağırdı ve mebuslara hitaben bir konuşma yaptı. Artık canlanmıştı. Gündelik konuşmasındaki o ağır ve can sıkıcı hava yok olmuştu. Genellikle boğuk, kısık olan seçiklikten uzak sesi bir trompet kadar belirgin çınlamaya başlamıştı. Bu adamlarla nasıl baş edebileceğini iyi biliyordu. Onlara bu yoldan ve istediği gibi nüfuz edecekti. Kah onları iğneleyerek kızdırıyor, kah son mebusa kadar hepsi kendisiyle birlikte bağırmaya başlayıncaya değin onların yurtseverlik duygularıyla oynuyordu. Muhalefet liderlerini ve özellikle Rauf'la 4 askeri kumandanı itham etti. Elinde hepsinin aleyhinde önemli kanıtlar vardı. İşte Kazım Karabekir'den Şeyh Said'e yazılmış bir mektup elindeydi. Bu hiç kuşkusuz basit bir mektuptu. Ama Türk kumandanıyla bu Kürt asi arasında başka yazışmalar olup olmadığını bilmeleri mümkün mü diye sordu, mektubu elinde tutarak. Mebusları şunu unutmaması gerekiyordu. Kazım Karabekir ve Ali Fuat ayaklanmadan sadece 2 hafta önce Kürtlerle çarpışacak olan birliklerin kumandanlığından istifa etmişlerdi. Makamlarını terk etmişler, meclise dönmüşler, Rauf'un önderliği altında muhalefetin geri kalan kısmıyla birlikte hükümete karşı büyük bir kampanya başlatmışlardı. Hükümet Kürt isyanına hazırlıksız yakalanmıştı. Bunun sorumlusu da muhalefetti. Fakat durumu daha da kötüleştiren nokta diye sürdürdü sözlerini. Bütün bunların arkasının İngiltere'nin oluşuydu. İngiltere Kürtleri Türkiye'yi yaralamak için daha önce de kullanmıştı. Dünya Savaşı'nda da Türkiye'yi arkasından vurmaları için kışkırtmak üzere Lawrence ve Noel'i göndermişti. Sevr Antlaşması'nda onlara bağımsız bir devlet sözü vermişti. Bu sefer de bölgede aşiretleri silahlandıran ve kışkırtan casusları ele geçirmişti. İngiltere Musul'u ve onun petrolünü istiyordu. Musul'un ve Irak petrolünün anahtarı da Kürtlerdi. Bu gizli faaliyetlerle İngiltere Türkiye'yi Musul'dan vazgeçirmeye çalışıyordu. Şeyh Said Padişah Halife'nin vatan haini Vahidettin'in uğruna savaşa girmemiş miydi? İngiltere ile o yaşlı dal kavuk arasındaki bağlantıyı herkes biliyordu. Bu muhalefet liderleri cumhuriyeti parçalamak ve onların Türkiye'sini mahvetmek üzere bu çeteye katılmışlardı. Onlar vatan hainiydiler ve ülkenin her yerinde halkı ayaklandırmak için çalışmışlardı. Kürtler yenilgiye uğratılmıştı ama Türkiye hala ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyaydı. Bu tehlike içeriden geliyordu. Ülkenin bunlardan temizlenmesi gerekiyordu. Bütün bunlar çoğu hayal ürünü olan zayıf kanıtlardı ve ancak o anın coşkusu içinde ve mebusları ayağa kaldıran Mustafa Kemal'in kişiliği sayesinde yeterli olmuştu. Böylece meclis vatan haini avına başladı, muhalefet partisini dağıttı. Liderlerinden Rauf, Rahmi, Adnan ve Halid Edip gibi bazıları ülkeyi terk etmişlerdi bile. Mustafa Kemal'in talebi üzerine meclis Türkiye'yi kurtarmak için Takrir-i Sükun Kanunu ile anayasayı askıya alıp tüm iktidarı tam yetkili olarak ona teslim etti. Mebus dokunulmazlığı kaldırıldı. Basın sıkı bir sansüre tabi tutuldu. Hükümet aleyhinde bir hareket ya da sözdeleştirinin vatanı ihanet olacağına karar verildi. İstiklal mahkemeleri Türkiye'yi temizleyeceklerdi, hem de derhal. Mustafa Kemal, muhalefet liderlerinin mahkeme önünde yargılanmalarına karar verdi. Başvekil Fethi, hükümetin diğer üyeleri ile Gazi'nin taraftarlarından pek çoğu buna karşıydı. Muhaliflerin çoğu kendi dostlarıydı. Aralarından pek çoğu, örneğin Rauf, Kazım Karabekir, Türkiye'ye büyük hizmetleri dokunmuş büyük adamlardı. Vatana ihanet ettiklerine dair kanıtlar çok zayıftı. Siyasal bir manevra için yeterliydi belki, ama bir hukuk mahkemesi için yetersizdi. Olayları bu kadar ileriye vardırmanın hiç de akıllıca bir siyasa olmayacağını söylediler. Mustafa Kemal, Halk Fırkası Genel Kurulu'nu bu sorunu tartışmak üzere toplantı yapmaya çağırdı. Genel kurulda karşı görüşler eşit güçteydi. Tartışma bir kavgaya dönüştü, üyeler tabancalarını çekip birbirlerine doğrulttular. Fethi, iradesiz bir vatan haini olarak adlandırılıp muhalefeti çığırından çıkartacak kadar zayıf davranmakla suçladıysa da çoğu kişi de ondan yana çıktı. Mustafa Kemal kendi taraftarları bölünmeden gerçek muhaliflerinin boğazını sıkmasının henüz imkansız olduğunu görmüştü. Daha uygun bir fırsatı kollamalıydı. Fakat artık ne tereddütle, ne serbest bırakmakla, ne de yarım yamalak önlemlerle oyalanacaktı. Fethi'yi başvekillikten azledip Katıkurmay subayı, acımasız ve sert amiri yani İsmet'i geri çağırdı. Liderleri bu defalığına elinden kaçırmış olabilirdi ama taraftarları acı çekeceklerdi. Bu işle İstiklal mahkemelerini görevlendirdi. Mahkemeler kanlı hükümlerle kurdukları dehşet egemenliği altında bütün Türkiye'yi taradılar. Zamansız bir jest, üstü kapalı bir eleştiri ya da kimi önemsiz kurallara uymama gibi eylemler yüzünden bile insanlar dar ağaçlarına gönderdiler. Yargıçlar gevşeyecek olduklarında Mustafa Kemal onları tehditlerle uyarıyordu. O tam yetkili diktatördü ve iktidar içindeki yönü ortaya çıkarmıştı. Ankara'nın bozkurtu öfkeyle kabarmıştı, Türkiye'ye damgasını basmıştı. 56. Uygun fırsatı beklemek zorunda kalan Mustafa Kemal, büyük muhaliflerini ele geçirmekte hala eskisi kadar kararlıydı. Kendisi içgüdüsel bir komitacıydı ve komitacıların zihniyetlerini gayet iyi biliyordu. Vatan ile İttihat ve Terakki Cemiyeti'ndeki deneyimleri ona devrimlerle karşı devrimlerin araçlarını ve tekniklerini gayet iyi öğretmişti. İşini bitirecek bir karşı devrimden kıl payı kurtulduğunun farkındaydı. Yenilmiş olsaydı yeni Türkiye'nin tahrip edileceğine inanıyordu. Karşılaştığı herkesten kuşku duymakla, hepsini hakaret etmekle birlikte o tanımlanamaz kişiliğe, Türkiye halkına ve ondan büyük bir ulus yaratma konusundaki görevine olan fanatik, şiddetli inancı hala korumaktaydı. Görevi kadar egosu konusunda da tam bir fanatik kesilmişti. "Ben Türkiye'yim," diyordu. "Beni yok etmek, Türkiye'yi yok etmek demektir. Sanki ben Tanrı'nın oğluyum," der gibiydi. En ufak bir karşı devrim ihtimalini yok etmek konusunda son derece kararlıydı. Oyundaki bütün unsurları tanıyordu. Türkiye'de bu hep aynı olmuştu. Ortada eğitim görmüş bir orta sınıf yoktu. Birkaç yetenekli insan dışında bütün Türkler cahil ve böndü. Her şeyin kötü olduğu zamanlarda bile sakin sakin otururlar, hiç yakınmadan acı çekerlerdi. İspanyollar ya da İrlandalılar gibi içgüdüsel birer devrimci değillerdi. Fakat becerikli ve vicdansız liderlerce kolayca kandırılırlar ve gözleri kapalı onların ardına düşerlerdi. Bu yüzden dikkatini liderler üzerinde toplamalı ve onları susturmalıydı. Ona yönelik tehlike halktan değil, yalnızca önemli muhaliflerinden geliyordu. Eğer Fethi'nin gevşekliği olmasaydı, kanıtlar yeterli de olsa, yetersiz de olsa, hepsini yargılatacak ve astırmış olacaktı. Rauf ve bir ikisi kaçmayı başarmışlardı. Evet, ama geri kalanların ona karşı mücadeleyi yer altında sürdürecekleri kesindi. Son birkaç aydır büyük kentlerde ve özellikle İstanbul'da gizli cemiyetler kurulmuştu. Eski İttihat ve Terakki şubeleri yeniden örgütlenmişti. Eski çeteler iş başındaydı. Hepsinin arkasındaki kişinin Enver ve Talat'ın arkadaşı ve İttihat ve Terakki'nin eski maliye nazırı olan Selanikli Yahudi Cavit olduğundan emindi. Doğu masonlarından dostları ve uluslararası bankerlerle olan ilişkileriyle bu ufak tefek, tombul Yahudi en başta hesabı görülmesi gereken kişiydi. Perde arkasındaki beyin oydu. Onun işinin bittiğini düşünmüşlerdi. Yanıldıklarını, cellatın ilmeğini boyunlarına geçirerek gösterecekti. Hepsini ele geçirmeliydi. En başta da Cavid'i. Eğer bunu o yapmazsa onlar kendisini yok edeceklerdi. Onlar öldükten sonra kendisi artık en büyük ve güven içinde olabilecekti. Ne ki o an için işi ağırdan almalı, vazgeçmeli ve fırsatı kollamalıydı. Yüzündeki boz maskenin gerisinde öfkesini ve gelecekteki niyetlerini saklayarak Çankaya'ya geri döndü. Muhalefet liderlerini yargılatmak konusundaki niyetinden vazgeçmiş gibi görünüyordu. Gerçekte ise iş başkaydı. Eskisi kadar becerikli, usta komplocu, acımasız ve inatçı nefretinin bağışlamazlığıyla kendi sırasının gelmesini bekliyor, planlarını hazırlıyordu. Türkiye'yi gizli polis, casuslar, sivil polisler, ajan provokatörlerden oluşan geniş bir sistem kapladı. Mustafa Kemal, padişahtan miras kalan bu sistemi geliştirmiş ve daha da yaygınlaştırmıştı. Polisi daha da tetik olması konusunda uyardı. Düşmanlarına karşı daha fazla kanıta ihtiyacı vardı. Bu kanıtları onlar bulmalıydılar. Mustafa Kemal ağının ortasında acımasızca avını bekleyen zehirli bir tür boz örümcek gibi muhaliflerini bekliyordu. Beklediği fırsatı çok kısa zamanda yakaladı. İzmir'e resmi bir ziyaret yapmak üzereydi. Oraya varmasından 2 gün önce polis 3 şüpheli yakaladı. Mustafa Kemal'in geçmesi gereken sokağın üzerindeki bir evde hazır durumda bombalar, suikast planları ve meclisteki Said Hurşit adlı muhalefete mensup mebuslardan birini suçlamaya yarayacak mektuplarla birlikte ele geçmişlerdi. Dipnot Ziya Hurşit olmalı. Mustafa Kemal darbesini indirmekte gecikmedi. Polis her çeşit kötü muameleler, işkence, falaka veya başka yollara başvurarak muhalefet liderlerine yani 4 askeri kumandanı ve özellikle Enver'in çetesine mensup olan eski İttihat ve Terakki liderlerinin herhangi birine suç isnat edilmesini sağlayacak yeterli kanıtı bulmak zorundaydı. Polis işini yaptı. Ülkedeki tüm muhalefet liderleri tutuklandı ve onları yargılamak üzere bir istiklal mahkemesi kuruldu. Mustafa Kemal dişlerini sıkarak yargıçlara, "Bu kez hiçbir hata istemiyorum. Bu bir son olmalı," diyordu. Yargılama 2 aşamada yapıldı. İzmir'de yapılan ilkinde önemsiz tutuklular yargılandı. Mahkeme heyeti muhakeme usullerini ya da kanıtları hiç umursamadan hepsini astı. İdam müzekkereleri imzalaması için Çankaya'daki evine gönderildi. Çıplak bir tepenin üzerinde kümeleşmiş evlerden oluşan Ankara'nın görülebildiği bir masada oturuyordu. Arkasındaki duvarda Fikriye'nin onun için astığı garip işaretlerle dolu yeşil örtü duruyordu. İdam müzekkelerinin arasında Arif'inki de vardı. Mustafa Kemal'le münakaşasından sonra muhalefete katılmıştı. Tek dostu, bağımsızlık savaşının kara günleri boyunca o padişah tarafından ölüme mahkum edilmişken Samsun'da, Amasya'da, Erzurum'da ve Sakarya'da hep yanında ve ona sadık kalan Arif bu odada birlikte kağıt oynadığı ve içki içtiği, içinde iradesini yumuşatacak hiçbir anı ya da duyguya yer yoktu.